asırda Ebu Cehiller yarattı. Onların karşısında Ebu Bekir olalım diye. Her asırda Firavunlar, Nemrutlar yarattı. Karşısında Musa, İbrahim olalım diye. Allah Azze ve Celle onlara cevap verir, der ki وَمَا سَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْدِيكُمْ. Her ne musibet geliyorsa size sizin ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Tabiat hadisesi derler. Yazıklar olsun size. Sizin inandığınız tabiat yoksa Allah mıdır? Onun dediği mi oluyor yoksa? Yoksa Allah kendi koyduğu kanunlara uymakla mükellef midir? Yoksa Allah tabiata koyduğu kanunlara uymak zorunda mıdır? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Yoksa bu tabiat kendi kendine mi harekete geçiyor? Tabiat hadisesi ha? Allah buyuruyor ki bir ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan düşmez.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bize peygamber, resul ve nebi olarak göndermekle bu ümmete büyük bir şeref bahşetmiş idi. Ve bununla ilgili olarak ayette sizin içinizden, sizden bir peygamberin size gönderilmiş olması, Allah'ın onunla size kitabı, hikmeti öğretmesi sizin için büyük bir nimettir buyurulmuştu. Hakikaten de öyle olmuştu. Araplar bu nimetin farkındaydılar. Çünkü onlar daha evvelki hayatlarını çok iyi biliyorlardı. Cafer bin Ebi Talib'in de anlatmış olduğu gibi, Habeş kralının huzurunda belirttiği gibi, daha evvel, İslam'dan evvel tam bir cahiliye karanlığı içerisindeydiler. Putlara tapar, leş yer, zina eder, onun bunun malını haksız yere gasp eder, kızları diri diri toprağa gömer, ufacık bir hadise için aşiretler birbirine girer, onlarca yıl savaş yaparlar. Allah Azze ve Celle onlara sizin içinizden birisinin size peygamber olarak gönderilmesi sizin için büyük bir nimettir buyurduğunda, onlar bu nimetin çok iyi farkındaydılar. Çünkü gerçekten de eski hayatlarını düşündükleri zaman İslam nimetinin ne büyük bir nimet olduğunu anlayabiliyorlardı. Allah Azze ve Celle onları o bataklıktan kurtarmış, insana yakışmayan o hayat tarzından kurtarmış, onları medeniler seviyesine ulaştırmış, bütün asırların üzerine onları çıkarmış, hiçbir asırda ulaşılamayacak bir saadet asrına onları ulaştırmış idi Hazreti Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem. Hem itikatta dalalet içerisindeydiler, hem ameli meselelerde, özel meselelerinde de, devlet meselelerinde de, bütün konularda tam bir sapıklık içerisinde yaşayıp gidiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin onları bu bataklıktan kurtardığını onlar çok iyi anlıyorlardı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattığında, onlardan bazıları amcası Ebu Talib'e gitmişler. Demişlerdi ki söyle yeğenine bu davadan vazgeçsin, aramız bozulacak yoksa. Ve o da yeğenini çağırmış ve Efendimiz'e tekliflerde bulunmuştu. Ey yeğenim dedi, milletin gelmişler, sen hakkında davacı oluyorlar. Milletimizi ikiye bölüyor diyorlar. Ve onların putlarının putlarıyla alay ettiğini ve ya da onların putlarını tahkir ettiğini, onların putlarını inkar ettiğini, reddettiğini söylüyorlar. Bu davayı bırakmanı istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler gibi aynı mesajı getirmiş ve o mesaj geldiği zaman elbette ki insanlar ikiye bölünmüşler. Elbette ki anne ile baba arasında bir takım fikir ayrılıkları zuhur etmiş. Evlat ile ebeveyn arasında ayrılıklar zuhur etmiş. Eğer buna bölücülük diyecekseniz varın deyin. Hakla batılın ayrılması eğer bölücülükse buna bölücülük diyebilirsiniz. Fakat Allah'ın hiçbir peygamber hakikatte bölücülük yapmamış, insanları bataklıktan kurtarmaya çalışmışlardı. Elbette ki bu görev yapılırken insanlar iki kısmı ayrılacaklardı. Bir kısmı iman edecek, bir kısmı etmeyecekti. Dolayısıyla tabii ki toplum ikiye bölünmüş olacaktı. Böyle bir bölünme hayırlı bir bölünmedir. Eğer insanlar bu şekilde hakka davet etmekle, batıldan kurtarmakla onları bir kenara çektiğiniz zaman size bölücü diyeceklerse varsın desinler. Ama hakikatte bölücülük ise ırk temeline dayalı olan bölücülüktür. Yahut da sosyal mevkiye dayalı olan bölücülüktür. Ekonomik bir takım mevzuları gündeme getirerek fakir zengin düşmanlığı yaparak insanları bölmektir. Hakikatte bölücülük odur İslam'a göre. Allah'ın dinini anlattığınız zaman elbette ki batıl sarsılmaya başlayacak. Elbette ki böyle ithamlarla karşı karşıya da kalacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ithamlarla karşılaştığında demişti ki ey amca ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da onlara boyun eğecekler. Bütün dünya onlara boyun eğecek. Söyle dediler ya Muhammed o kelime neymiş? Bir kelime değil mi altı üstü söyle söyleyelim dediler. Allah Resulü la ilahe illallah diyeceksiniz dedi. La ilahe illallah'ın manasını anlıyorlardı onlar. Bugünkü insanların anladığı gibi anlamıyorlardı. Bugünküler meseleyi yanlış anladıkları için hakikatte Allah'tan başka ilah kabul edenler bile la ilahe illallah diyorlar. Onlar belki la ilahe illallah'ın gerçek manasını anlamış olsaydılar demeyeceklerdi. Ve nice kimseler var ki onlar da la ilahe illallah'ın hakiki manasını onlara bir anlatsaydı anlamış olsaydılar belki de onlar başka ilahların peşinden gitmeyecek la ilahe illallah diyeceklerdi. Anlıyordu Arap. La ilahe illallah bir hayat tarzıydı. Sadece bir kelimeden ibaret değildi. Anlıyorlardı artık bütün hayatları değişecekti. 24 saatlerin içine alan bir kelimeydi. Bütün saatlerinde, bütün işlerinde Allah hakim olacaktı. La ilahe illallah'ın manası buydu. Yeryüzünde yeni bir medeniyet kurulacaktı. Yeryüzünde Allah'ın istediği şekilde bir dünya meydana getirilecekti. La ilahe illallah bir hayat tarzıydı. Sadece bir kelimeden ibaret değildi. Hatta yalnızca bir inançtan da ibaret değildi. O belki inanç gibi görülüyor olsa bile hakikatte ameli bir takım sonuçları görülecek olan bir inançtı. Felsefi bir ekol değildi la ilahe illallah. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek olan bir ekol değildi. Öyle ekoller çıktı ki insanlar öyle ekoller uydurdular ki öyle izimler uydurdular ki onların hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmez onlar. Bir taraftan komünizmi savunur belki fikir olarak fakat hayatı kapitalistten hiç farklı değildir. Böyle izimlerden değildi la ilahe illallah. O bir hayat tarzıydı. Bütün hayatınızı değiştirmeniz demekti. Onun içindir ki la ilahe illallah demek istemediler. Olmaz deyip çekip gittiler. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dünya hakimiyetini vaat ediyordu. Gerçekten de Allah azze ve celle bu peygamberi ve bu kitabı onlara göndermekle büyük bir nimette bulunmuştu onlara. Bu ayette ifade edildiği gibi Allah azze ve celle size peygamber göndermekle hem de sizin gibi bir insanı, sizin gibi düşünen, sizin gibi duyguları olan, sizin gibi aciz olan, beşer olan bir varlığı size peygamber olarak göndermekle size ne büyük nimette bulundu. Siz onun sayesinde bütün dünyada hakim olacaksınız. Ve onun sayesinde ümmet olacaksınız, ırkçılığı bırakacaksınız. O güne kadar ırkçıydılar.
Allah Azze ve Celle bu dini göndermekle onları ümmet yapmak istedi. Artık ırka bakmayacaklar, mala mülke bakmayacaklar, makama bakmayacaklar. Bunlara göre insanlara değer vermeyecekler. Artık insanların itikadına bakacaklar. Ve dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanı kardeşleri görecekler. Ve bütün bir ümmet-i Muhammed'e sırtlarını dayayacaklar. Ümmet olmanın avantajlarını yaşayacaklar. Ve yeryüzünde hakim ümmet durumuna gelecekler. Allah Azze ve Celle peygamber gönderirken onlara ne büyük nimette bulunmuştu. Nasıl ki onları insan olarak yaratmakla da ne büyük nimette bulunmuştu. Bizi Allah insan olarak yaratmayabilirdi. Şu anda lağımda yaşayan bir fare olabilirdik. Toprağın içerisindeki bir kurt olabilirdik. Bir insanın vücudundaki bir mikrop olabilirdik. Taş, toprak olabilirdik, çamur olabilirdik. Allah Azze ve Celle lütfetti de insan olarak yarattı. Sonra lütfetti de Müslüman olarak yarattı. Hem sonra lütfetti de bu asırda yarattı. 20. asrın, 21. asrın sahabileri olma şerefi verdi. Her asırda Ebu Cehiller yarattı. Onların karşısında Ebu Bekir olalım diye. Her asırda Firavunlar, Nemrutlar yarattı. Karşısında Musa, İbrahim olalım diye. Ne büyük nimet bahşetti Allah. Yükselmek isteyenler için fırsat verdi Allah. Bütün zamanlara ve mekanlara dağıttı kafirleri Allah. Bütün zamanlara ve mekanlara dağıttı zalimleri. Böylece her zaman her tarafta onlarla mücadele edebilmek mümkün olsun. Mücadele edenler yükselsinler diye. Allah Azze ve Celle o kitabın ayetlerini onlara okuyacak olan o peygamberi onlara göndermekle ne büyük nimette bulundu. O kitap ki onlara medeniyetin yolunu gösterecek. Huve enşe'ekum minel ard. O Allah ki sizi topraktan yarattı, yeryüzünden yarattı. Ve sta'amerakum fiha ve sonra sizin orada umran meydana getirmenizi, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi sizden. Sizi bunun için yarattı, yeryüzünde kendi temsilcileri olasınız diye yarattı. Size kendi ruhundan üfledi ve nefaktu fihi min ruhi. İnsana ruhumdan üfledim diyerek insana şeref verdi. İnsanı kendisinin temsilcisi yaptı, halifesi yaptı. Yeryüzünde bir ümmet meydana getirecek, bütün insanlığın önünde gideceklerdi. Bütün dünyaya medeniyeti öğreteceklerdi. Asırlarca bu görevi yaptılar Müslümanlar. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetin değerini bildiler. Ve bu görevi gerçekleştirdiler. O zaman bütün dünya onlardan öğrendi medeniyeti. Bütün dünya onlardan öğrendi barışı. Bütün dünya onlardan öğrendi ahlakı. Bütün dünya onlardan öğrendi itikadı. Fakat daha sonralar bu nimetin kıymetini bilmez oldular. İşte o zaman gerilediler ve şimdiki hale düştüler. Allah Azze ve Celle yeniden müminler eğer kıymetini bilecek olurlarsa imanlarının, yeniden eğer kıymetini bilecek olurlarsa Hazreti Muhammed'in, o zaman yeniden onlara eski şereflerini, o azametli günleri yeniden nasip edecektir. Çünkü Allah'ın kanunlarında bir değişiklik olmaz. Dün hangi kanun geçerliyse bugün de aynı kanun geçerli. Dün vermişti, bugün de verir. Ama dün verirken şartlarına göre vermişti. O şartlar gerçekleştiği için vermişti. Bugün de verecek ama o şartların gerçekleşmesi lazım. Müminler kalplerinden dünya sevgisini atacak ve Rableri uğrunda mücadele edecekler. Gece gündüz gayret içerisinde olacak. Hem de sabredecekler bir taraftan, Allah'tan sakınacaklar diğer taraftan. Bir taraftan da Allah'ı sevecekler. Allah'ın davası uğrunda mücadele etmek. Güzel kadınlardan daha hoş gelecek onlara. Halid bin Velid'in dediği noktaya gelecekler. Ensar'ın, muhacirinin başında bir ordunun başında olmak ve gecenin karanlığında, soğuk bir gecede Müslümanlarla birlikte Allah yolunda cihatta olmak, düşmanın karşısında tetikte beklemek, her an saldırıya hazır beklemek, Allah yolunda saldırıya hazır bir şekilde beklemek, benim için güzel bir gelinin olduğu odaya beni götüren o geceden daha sevimlidir diyordu. Güzel bir kadının yanına götüren o düğün gecesinden daha sevimlidir benim için diyordu. Öyle olanlar yetiştirildikçe Allah Azze ve Celle o şerefi yeniden nasip edecektir. O peygamber sadece onlara Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ın ayetlerini okumaz. O peygamber aynı zamanda Allah'ın birinci kitabını da onlara okur. Kainat kitabını da onlara okur. Onlar kainatı onunla temaşa eder. Kainatı artık başka bir gözle bakarlar. Evvelki gözleriyle değil, artık onların gözleri değişmiştir. Bakışları değişmiştir. Artık onlar bir ağaca baktıkları zaman eskisi gibi sadece ağacın odununu görmemektedirler. Artık onlar sanattan sanatkara gidebilmektedirler. Ve artık onlar Allah'ın sanatını görüp hayran olabilmektedirler. İşte o peygamber Allah'ın iki ayetini de onlara okur. Birisi böyle kevni ayetler, kainat kitabının ayetleri. Diğeri de şu okuduğunuz Kur'an'ın ayetleri. Tebliğde bulunur ve onları temizler ve onlara hikmeti öğretir. Yalnızca ayetleri değil, yalnızca kitabı değil, yalnızca kitabın hükümlerini değil, aynı zamanda onlara kitaptaki hükümlerin esrarını, hikmetlerini öğretir. Allah Azze ve Celle neden şöyle emretti, neden şunu farz kıldı, neden şunu haram etti, kendi hayatıyla onlara bunun sırlarını da öğretir. Allah böyle bir peygamber göndermekle size büyük bir nimette bulundu ey müminler. Arap bunun farkındaydı. O yüzden onlardaki iman bizde hasıl olmuyor. Belki de Hazreti Ömer'in kastettiği şeylerden biri de buydu. Cahiliye dönemini bilmeyen İslam anlayamaz diyordu. Cahiliye dönemini bileceksin ki, cahiliyeyi bileceksin ki, İslam dışındaki düzenlerin bozukluklarını bileceksin ki, İslami düzenlerin dışındaki düzenlerde insanın hayvandan aşağı bir noktaya indirildiğini göreceksin, bileceksin ki işte o zaman elhamdülillah Müslümanım diyebileceksin. Ve işte o zaman İslam'ın hakim olduğu bir toplumun nimetini anlayabileceksin. Fert olarak yaşayanlar mı daha güzel yaşarlar İslam'ı? Aile olarak yaşayanlar mı daha güzel yaşarlar İslam'ı? Elbette ki aile olarak yaşayanlar, fert olarak yaşayanlardan daha güzel yaşarlar. Elbette ki aşiret olarak yaşayanlar, aile olarak yaşayanlardan daha güzel yaşarlar. Elbette ki ırk olarak yaşayanlar, aşiret olarak yaşayanlardan daha güzel yaşarlar. Elbette ki devlet olarak yaşayanlar, cemaat olarak yaşayanlardan daha güzel yaşarlar. Elbette ki ümmet olarak yaşayanlar, devlet olarak yaşayanlardan da, cemaat olarak yaşayanlardan da, fert olarak yaşayanlardan da daha güzel yaşarlar. Allah Azze ve Celle size ümmet olmanın yolunu gösterdi. Size büyük bir nimette bulundu. Irkçılığı bıraktırdı size, aşiretçiliği bıraktırdı size, ferdiyetçiliği bıraktırdı size. Size birçok haramı terk ettirdi. Size insan olmanın yolunu gösterdi. Gerçekten de Hazreti Muhammed insanlık için bir lütuf değil de nedir? Eğer o gelmiş olmasa, gönderilmiş olmasaydı hala insanoğlu putperest olarak devam edecekti. Bir sürü yanlışlar içinde yaşamaya devam edecekti. Bakın şu anda ümmeti Muhammed o görevi yapmadığı için bugün insanlık ne hale geldi? Bir de Hazreti Muhammed gelmeseydi, hiç olmasa şu anda hak var, batıl var. Hiç olmasa hakkı arayanın bulabileceği bir kitap var. Hiç olmasa bugün hakkı bilen insanlar var. Eğer bunlar da olmasaydı insanlık yolunu nasıl bulacaktı? Bugün hakkı bulmak isteyenlerin hakkı bulabilmesi mümkün. Allah Azze ve Celle yine de bu ümmetin içerisinde yetiştirmiş olduğu insanlarla, her asırda gönderdiği mücedditleriyle yeniden insanlara yol göstermeye devam etmekte ve gerçekten de yolunu bulmak isteyenlere Allah yeniden yol göstermektedir. Hazreti Muhammed de, onun ümmeti de, onun ümmeti içerisinden ulema da, şüheda da, sulaha da, gerek evliyaullah, gerek alimler, gerekse şehitler, hepsi Allah'ın bu ümmete verdiği lütfudur. Hazreti Muhammed nasıl bir lütuf ise, onun izinden giden mücedditleri de bir lütuftur. Allah Azze ve Celle onların izinden gidebilmeyi nasip eylesin. Peygamberimizin bizim için büyük bir nimet olduğu bildirildikten sonra Uhud Savaşı'na yeniden dönüyor Allah Azze ve Celle. Bu surede uzun uzun bahsetti o savaştan. Allah Azze ve Celle hikaye anlatmaz Müslümanlara. Çok daha önemli meseleleri bile Kur'an'da anlatmayan, uzun uzun anlatmayan Allah. Namazın mesela tarifini yapmayan Allah. Halbuki namaz dinin direğiydi. Zekatın miktarını, şartlarını, şurtlarını anlatmayan Allah. Halbuki zekat dinin önemli kısımlarındandı. Orucu anlatmayan Allah. Haccın tarifini yapmayan, hacı anlatmayan Allah Azze ve Celle. Faizi anlatmayan, içkiyi anlatmayan Allah. Fakat savaşı uzun uzun anlatır Müslümanlara. Onları peygamberine bırakmıştır çünkü. Diğer meseleleri peygamberden öğrenecek ümmet. Fakat Allah Azze ve Celle büyük bir medeniyetin kurulabilmesi için gerekli olan esasları bizatihi kendisi öğretir. İbadetin kısımlarını, ibadetin nasıl yapılacağını peygambere bıraksa bile bu meseleyi kendi üzerine alır. Çünkü bu mesele hepsinden de önemlidir. Eğer Müslümanlar ganimet peşine düşerlerse, dünya sevgisi kalplerini kaplayacak olursa, işte o takdirde hiçbir zaman medeniyet meydana getiremezler. Onun için Allah Azze ve Celle o meseleye uzun uzun temas eder. Daha evvel de ona temas etmiştik. Ama ayet devam ediyor. اَوَلَمَّ اَسَابَتْكُمْ مُسِيبَةٌ قَدْ اَسَبْتُمْ مِسْلَيْهَا Size bazı musibetler isabet etti ya hani Uhud'da. Hani savaşın sonuna doğru mağlup olmuştunuz ya. Siz onun iki katını düşmana zarar vermiştiniz hatırlayın. Bedir'de siz de onlara zarar vermiştiniz hatırlayın. İki kat zarar vermiştiniz onlara onu bir hatırlayın. قَدْ اَسَبْتُمْ مِسْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا Siz onlara iki kartını verdiğiniz halde şimdi soruyorsunuz bu nereden geldi bizim başımıza? Bu musibete neden uğradık diye soruyorsunuz. Acaba gerçekten ilmi bir araştırma mı yapıyorsunuz? Yoksa merak mı ediyorsunuz? Yoksa bazılarınız itiraz mı ediyor? Hazreti Muhammed bizim aramızda olduğu halde nasıl savaşı kaybettik mi diyorsunuz? Efendimizin varlığı sizin için savaşın kazanmanız için bir garantiydi öyle mi düşünüyordunuz? Siz ganimet peşine düşseniz de yine de savaşı kazanırsınız. Öyle mi zannediyordunuz? İçinizde bir peygamber varsa ne yaparsanız yapın Allah sizi galip getirir öyle mi sanıyordunuz? Öyle değil. Hatırlayın siz Bedir'de onlara 70 ölü verdirmiştiniz. Onlardan 70 kişi öldürmüş 70 tane de esir almıştınız. Halbuki onlar şu anda sizden 70 şehit vermenize sebep oldular ama sizden bir tane esir bile alamadılar. Siz onlardan 70 de esir almıştınız. 70 ölü ve 70 esir. Siz onlara iki kat musibet isabet ettirmiştiniz. Allah'ın yardımı ve izniyle. Hem siz aynı zamanda hem Bedir'de galiptiniz. Hem de Uhud'un başlangıcında galiptiniz. Dolayısıyla siz iki defa kazandınız aslında. Onlarsa yalnız Uhud'un sonunda kazandılar. Onlar bir kere kazandı, siz iki kere kazandınız. Şimdi de soruyorsunuz, enne hâzâ. Nereden geldi bu musibet bize? Hani deprem olur ya, neden bu musibet geldi diye soranlar, merak edenlere, hemen bazı uşaklık yapmaya meraklı olan kimseler, hemen derler ki tabiat hadisesidir efendim. Millet kendi günahının farkına varmasın diye. Millet kendi günahının farkına varmasın diye. Günahlarımızın sebebiyle Allah bize musibet verdi demesinler diye. Hemen uşaklık yapanlar çıkarlar televizyonlara. Hemen bunu tabiat hadisesi diye yorumlayıverirler. Millet enne hâze dediği zaman onlar böyle söylerler. Allah Azze ve Celle onlara cevap verir der ki وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْد۪يكُمْ Her ne musibet geliyorsa size sizin ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. وَيَعْفُ عَنْ كَس۪يرٍ Allah nice günahlarınızı da bağışlıyor. Buna rağmen biriktirdikçe biriktiriyorsunuz. Affedildikçe devam ediyorsunuz. İşte o musibet kendi günahlarınız sebebiyledir. Allah böyle dediği halde onlar tabiat hadisesi diye yorumlamaya çok meraklıdırlar. Milletin hakiki İslam'a dönmesinden korkarlar. Gaflet içinde yaşayanların uyanmasından korkarlar. İslami hareketin güçlenmesinden korkarlar. Tabiat hadisesi derler. Yazıklar olsun size. Sizin inandığınız tabiat yoksa Allah mıdır? Onun dediği mi oluyor yoksa? Yoksa Allah kendi koyduğu kanunlara uymakla mükellef midir? Yoksa Allah tabiata koyduğu kanunlara uymak zorunda mıdır? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Yoksa bu tabiat kendi kendine mi harekete geçiyor? Yoksa bu tabiat Allah'ın emri olmadan mı harekete geçiyor? Ne biçim konuşuyorsunuz? Tabiat hadisesi ha? Allah buyuruyor ki bir ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan düşmez. Bir yaprak düşmez de on binlerce insanı düşüren deprem, on binlerce evi yıkan deprem Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? Bırakın da insanlar düşünsünler. Bırakın da belki bir şeyler anlamaya başlar bazıları. Sizden ne oldu da hemen heyecanlandınız? Millet sormaya başladı. Enne haza. Bu musibetin sebebi nedir? Hangi günahımızdandır? Irak'taki musibetin sebebi nedir? Hangi günahımızdandır? Terör musibetinin sebebi nedir? Hangi günahımızdandır? Neden Kürt'le Türk kardeşken düşman oluyor? Hangi günahımızdandır? Hangi sistemdendir? Hangi kanunlar insanları bu hale getirdi? İnsanların düşünmesini istemiyorsunuz değil mi? Anlayanların çoğalmasından korkuyorsunuz değil mi? Hemen başka sebepler ortaya atarsınız. Bir takım suçlular bulursunuz kendi suçunuzu örtbas edebilmek için. Evet belki onların da suçu var ama sizin suçunuz hiç mi yok acaba? Siz yıllarca eğer bir takım hatalar içerisinde olduysanız, bazı insanları hor gördüyseniz, bazı insanlara haklarını vermediyseniz, sizin suçunuz hiç mi yok acaba? Amerika'nın Avrupa'nın ekmeğine yağ sürdüğünüz için, onların bizim kardeşliğimizi bozmalarına fırsat verdiğiniz için sizin suçunuz hiç mi yok acaba? Hırsızın suçu var da ev sahibinin de suçu var. Ev sahibinin suçu varsa hırsızın da suçu var. Neden kendi suçlarınızı örtbas etmek istiyorsunuz? Ey müminler! Başınıza bir musibet gelirse bilesiniz ki bu sizin kendi ellerinizin kazandıkları sebebiyledir. Siz de onlara daha evvel Bedir'de mağlubiyet tattırmıştınız hani. Allah Azze ve Celle bu günler insanlar arasında evirir çevirir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ. Allah bu günler insanlar arasında evirip çevirir. Biz bu günler insanlar arasında evirip çeviririz. Ta ki iman edenleri, hakiki müminleri ortaya çıkartalım diye bazen kafirlere galibiyet veririz. Sizin günahlarınız sebebiyle ama yine Allah'ın zulmü sebebiyle değil haşa, sizin günahlarınız sebebiyle ama isteseydik engel de olabilirdik. Sizin Uhud'da mağlup olmanıza engel olabilirdik. Sizin Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmanıza engel olabilirdik. Ama olmadık. Çünkü sizin bir takım hakikatler anlamanızı istedik. Hazreti Muhammed bile olsa aranızda, siz dünya sevgisiyle kalbinizi doldurursanız, ben size mağlubiyeti tattırırım demek istedi Allah. Benim peygamberime zararı gelse bile, peygamberimin dişi kırılacak olsa bile, yüzüne miğferi batacak olsa bile, kafasından al kanlar akacak olsa bile, ümmet-i Muhammed'in meseleyi anlayabilmesi için, kıyamete kadar dünya sevgisinden kurtulmanız için, Bu olayı hiçbir zaman unutmamanız için ben Hazreti Muhammed'i bile gerekirse feda ederim. Allah size yine rahmetiyle muamele etti de sonunda yine kurtuldunuz. Ya düşman bir daha dönseydi, bir daha vursaydı, o zaman ne olacaktınız? Allah onların kalplerine korku düşürdü de defolup gittiler. Siz onlara iki katını tattırmıştınız o gün ama onlar bakın devam ettiler ve Uhud'da yeniden karşınıza çıktılar. Ey iman edenler, onlar nasıl bırakmadılarsa siz de bırakmayacaksınız. Hem bilesiniz ki siz zaten esas itibariyle mağlup olsanız bile bu gayet normaldi. Çünkü siz onlardan daima azdınız. Bedir'de siz onların üçte biri kadardınız. Uhud'da siz onların dörtte biri kadardınız. Dolayısıyla mağlup olsanız bile önemsememeniz lazımdı. Çünkü siz daima onlardan sayı olarak azdınız. Ama Allah Azze ve Celle size zafer vermişti yine de. Siz dünya sevgisiyle ganimet peşine düştüğünüz için size o zaferi nasip etmek istemedi. Bundan sonraki büyük zaferler için ders alasınız diye. Ve Allah bugünler evirir çevirir insanlar arasında. İçinizde hakiki iman edenler ortaya çıksın diye. Mağlubiyetten sonra da devam eden yiğitler ortaya çıksın diye. Peygamber haydi bir kez daha toplanın diyecek. Birkaç ayet sonra gelecek. Peygamber yeniden onlara haydi toplanın. Benle beraber yeniden düşman peşine diyecek. O zaman kim içinizden devam edecek, kim edemeyecek? İşte onları ortaya çıkartmak için. Ve yettehize minkum şühedâ. Ve bir de sizden şehitler edinmek için. Allah o şehitlerle meleklerine karşı övünür. Benim uğrumda şehitler var der. Onun için. Kulum benim için canını feda etti der. Nasıl ki mesela bir insan sizin için bir şeylerini feda etse onunla övünürsünüz ya. Allah Azze ve Celle işte o şekilde kullarının içinden şehitlerle övünmek için, onlardan şehitler edinmek için, onlardan kıyamet günü şahitler edinmek için onlara bazen mağlubiyeti tattırabilir. Neden diyorlar bu musibet neden geldi? De ki onlara قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِكُمْ. O sizin nefislerinizden kaynaklandı. Sizin dünya perestliğinizden kaynaklandı. Size Allah Bedir'de öğretmişti. Ganimetler Allah'ın ve Resulünündür demişti. Siz o zaman o dersi almıştınız. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ. Sana enfalden soruyorlar. Enfal esas itibariyle nafile şeyler demek. Ama ganimet manasına gelir burada. Sana ganimetlerden soruyorlar. Neden Allah Azze ve Celle ganimet kelimesini kullanmıyor, enfal diyor. De ki enfal Allah'ın ve Resulünündür. Allah'ın ve Resulünün sizin değil. Ganimetler sizin değil. Neden Allah Azze ve Celle enfal dedi de ganimetler demedi? Neden Allah Azze ve Celle Müslümanlara neyi öğretmek istiyordu da onu enfal dedi de ganimet demedi? Siz Allah için savaşmıyor muydunuz? Siz madem ki Allah için savaştınız, o halde ganimet peşinde koşmak da ne? Ganimet size Allah'ın fazladan vereceği şey. O yüzden enfal denildi adına. Nafileler denmek istenildi. Yani fazladan verilen şey denilmek istenildi. Nasıl ki nafile namaz kılarsınız ya hani. Farzın dışında kıldığınız şey yani. Farzın dışında yapılan şey. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle size farzın dışında verecek o ganimeti. Onu anlayasınız. Size vereceği şey hakikatte cennettir. Ve kendi rızasıdır. Size vaat ettiği şey budur. Onu size verecek zaten. Siz zaten onun için savaşmıştınız. Ganimet de neymiş? O ancak Allah'ın fazladan verdiği şeydir. O zaman bu dersi almıştınız. Ganimet hakkınız değildi aslında. O fazladandı. Hem zaten Efendimizin buyurduğu gibi evvelki ümmetlere ganimet toplamak haramdı. Aslında size de haram edilebilirdi. Ey Resulüm, onlara o ders verilmişti daha evvel. Ganimet peşinde koşmayacaklar. Savaşı Allah için yapacaklar. Toprak kazanmak için, ganimet için yapmayacaklar. O zaman kafirden farkları kalır mı? Amerika'dan ne farkları kalır o zaman? Maddi menfaatler için savaşacak olurlarsa ne farkı kalır kafirden? İslam medeniyetinin mensupları Allah'ın dinini yaymak için mücadele eder, ganimet için değil. Onlara bu terbiye verilmişti. Uhud savaşında aynı hatayı işledikleri zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle ders verdi. De ki onlara, bu musibetin sebebi kendi nefislerinizin de ki o ganimet sevdasıdır. Öğretilmişti halbuki. Aynı hatayı bir kez daha yapmayacaktınız. Allah Azze ve Celle demek ki sahabe bile olsa, Efendimiz bile olsa onların arasında böyle bir hatayı affetmiyor. Ebu Bekir de olsa demek ki içimizde, Ömer de olsa demek ki içimizde, eğer Müslümanların ekseriyetinde dünya sevgisi varsa Allah Azze ve Celle bela verecektir demek ki. Bunun mefhumu muhalifine göre kalbimizden dünya sevgisini attığımız zaman Allah belaları da kaldıracaktır demek ki. Bunu öğretmek istedi Allah. De ki onlara huve min inde enfusikum, o sizin kendi nefislerinizden kaynaklanıyor. Bu musibetin sebebi sizsiniz. Hem komutanınıza, peygambere itaat etmediniz, İtaatsizliğinizin cezasını çekiyorsunuz, hem de ganimet peşinden koşmanızın cezasını çekiyorsunuz. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir ey müminler. Sizin içinizden peygamber de olsa Allah istemedikçe kazanmazsınız. Allah isterse size zaferi de verir, mağlubiyeti de verir. Her şeye kadirdir. Size Allah daima zafer vermek zorunda değildir. Ama Allah Azze ve Celle bu ümmetin belinin kırılmasına hiçbir zaman müsaade etmedi. Ne Birinci Dünya Savaşı belimizi kırabildi, ne daha evvelki mağlubiyetler belimizi kırabildi. Belimiz kırılsaydı bugün yeniden toparlanabilir miydik? Bugün yeryüzünün her tarafında İslami hareketler başladı. Demek belimiz kırılmamış ama çok ciddi incinmişti Birinci Dünya Savaşı'nda. Allah Azze ve Celle yeniden müminleri ayağa kaldırmak istiyor ama onlara şartlarını göstermek istiyor. Allah her şeye kadirdir deniliyordu. Aynı zamanda şu söylenmek isteniyordu. Eğer siz yeniden kendinize gelecek olursanız Allah her şeye kadirdir. Sizin yeniden toparlanmanıza ve yeniden layık olduğunuz kumandan mevkiine geçmenize Allah müsaade edecek ve hatta yardım edecektir. Ey iman edenler! Allah size kanunlarını açıklıyor. وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِيْزْنِ اللّٰهِ O iki topluluğun karşılaştığı gün Uhud'da başınıza gelenler Allah'ın izniyle gerçekleşti. Demek Allah istemedi, yalnızca izin verdi. Demek ilahi irade iki kısımdır. Demek Allah Azze ve Celle bazen Cebbar ismiyle muamele eder ve insanları zorlar. Siz isteseniz de istemeseniz de bir takım olaylar olur veya olmaz. Allah Azze ve Celle'nin dediği olur. külli irade gerçekleşir. Külli iradenin dediği gerçekleşir. Ve Allah Azze ve Celle ilahi iradesiyle muamele eder, Cebbar ismiyle cebreder ve insanlara istediği şekilde yön verir. Bazen siz istemeseniz bile zafer verir. Bazen isteseniz bile zafer vermez, mağlubiyet verir. Çünkü o cebbardır, çünkü o azizdir, ona galip gelmek mümkün değil. Onun dediği gerçekleşir. Bazen böyle muamele eder. Hiçbir sebebe bağlı kalmaksızın, hiçbir sebebe bağlı kalmak zorunda değil, hiçbir kanuna bağlı kalmak zorunda değil, İsterse Hazreti Meryem'den kocasız, erkeksiz evlat meydana getirir, İsterse yarılmayan denizi yarar, o hiçbir kanuna bağlı kalmak zorunda değil. Cebbardır, istediği gibi muamele eder, cebreder. Ama bazen de kulların iradesine göre, sebeplere göre muamele eder. İlahi iradenin ikinci kısmı, ikinci tecellisi, bazen o şekilde muamele etmek ister. Siz bir hata yaptığınız zaman Allah isteseydi Cebbar ismiyle muamele eder, kafiri yine de mağlup ederdi. Fakat Allah Azze ve Celle bazen hem kafirlerin yaptıklarının bu dünyada bir kısım karşılığı olmuş olsun diye, onlar da çalışıyorlar çünkü ahirete hiçbir şeyleri kalmasın diye, onlara da bazen bazı nimetler tattırır, galibiyet gibi. Ama Allah Azze ve Celle sizin günahlarınız sebebiyle bazen sebeplere göre karar verir. Siz eğer sebeplere sarılmadıysanız, cihat için atlar hazırlamadıysanız, önlemlerinizi almadıysanız, işte o zaman Allah Azze ve Celle sebeplere göre muamele eder ve ilahi irade o şekilde tecelli eder ve işte o zaman size mağlubiyet tattırır. Demek ki Allah bazen istemediği halde müsaade eder. Mesela bir insan haksız yere öldürmek ister. Allah Azze ve Celle istemez onu öldürmesini. Bazen Cebbar ismiyle muamele eder, engel olur. Bazen de Allah Azze ve Celle ona müsaade eder. İstemediği halde müsaade eder. Buna tahliye demişler ulemadan bazıları. Mütekellimin uleması Allah'ın bu iradesine bu ismi vermişler. Allah Azze ve Celle bazen bu şekilde istemediği halde de o olayın gerçekleşmesine müsaade eder. Çünkü insanın öldürmeye takatı yetmez, gücü yetmez. İnsan yapabileceği şey tetiği çekmektir. İnsan yapabileceği şey bıçağı vurmaktır. Halbuki ölüm hadisesi bu değildir. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Bıçak insanın ruhunu bedenden ayırmanın yöntemini bilmez ki. Mermi de bilmez. İnsan da bilmez bunu. Allah Azze ve Celle ölmesini takdir ettiyse o zaman o kişinin öldürmesini istememiştir ama... Fakat Allah onun ecelinin yetmesine istemiştir. Ve olayın gerçekleşmesini takdir eder. İstemese de, kendisi o olayın gerçekleşmesini istemese de yine de Allah bazen müsaade eder. İşte o şekilde burada buyuruyor ki, وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِيْزْنِ اللّٰهِ O gün o iki topluluğun karşılaştığı gün, savaş olduğun o gün, Şevval ayında olmuştu Uhud savaşı. O savaşın gerçekleştiği gün size isabet eden o musibet Allah'ın izniyle oldu. Allah istemedi yani. Ama Allah müsaade etti. Sizin günahlarınız sebebiyle, sizin komutanınıza itaat etmemeniz sebebiyle, itaati öğrenesiniz diye, İsrailoğullarına benzemeyesiniz diye, Allah'ın peygamberi Musa onlara söylediği zaman, emrettiğinde semi'na ve asayna derlerdi. İşittik ama itaat etmiyoruz, isyan ediyoruz derlerdi. Siz de mi öyle olacaksınız? Öyle olmayasınız diye. Bakın Bedir'de size yardım etti Allah, hatırlayın o anı. Sizin peygamberiniz sizinle istişare ediyordu, hani hatırlayın. Bedir savaşından az evvel Efendimiz soruyordu onlara, ne yapalım diyordu. Ebu Bekir Sıddık kalkıyor, emret ya Resulallah diyordu. senin emrindeyiz. Ömer kalkıyor aynı şeyi söylüyordu. Efendimiz hala sormaya devam ediyordu. Ensardan Sa'd bin Muaz kalktı, dedi ki ya Resulallah, sen bizi mi kastediyorsun yoksa? Bak muhacir kardeşlerimiz sana cevap verdiler ama sen hala sormaya devam ediyorsun. Sen Medinelileri, Ensar'ı mı kastediyorsun? Bizim cevabımızı mı istiyorsun? Evet, dedi Resulullah. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah, vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra sen denize girsen arkandan seninle beraber gireriz. Bizden bir kişi bile geride kalmaz ya Resulallah. Böyle söylemiştiniz. Unutmayın o anı. O gün öyle söylüyordunuz ve Allah size Bedir'de 313 kişiydiniz ama 1000 kişiyi mağlup etmenizi nasip etti. Böyle söylemeye devam edin, itaat etmeye devam edin. İtaat ettiğiniz müddetçe kazanacaksınız. İtaati terk ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle o zaman mağlup olmanıza müsaade edecek. İstemiyor Allah. Kullarının, mümin kullarının vücudunun delik deşik olmasını ister mi Allah? Bir anne baba çocuğunun delik deşik olmasını ister mi? Allah anandan da daha merhametli. Ama müsaade eder. Öğrenmen için Allah müsaade eder. Öğrenmek zorundasın. Dünya sevgisini kalbine atmadığın zaman Allah müsaade eder. O zaman yüz binlerce şehit verirsin. Zekat vermezsen Allah düşmanın eliyle malını elinden alır. Allah senin malından 1/40 istemişti. Sen onu vermedin. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetlerimizin sebeplerinden birisi de buydu. Allah Azze ve Celle bizden malımızın 1/40 yerine göre 1/10 istedi. Müminler bunu vermekten kaçındılar. Allah Azze ve Celle işte o zaman mallarının yarısından çoğunu aldı götürdü. Hem izzetlerini de aldı götürdü. Devletlerini de aldı götürdü. Bir sürü de şehit verdiler. Dünya sevgisiyle zekatı vermiyorlardı. Dünya sevgisi bu ümmetin kalbine ne zaman girdiyse felaketle sonuçlandı. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Ve Allah o gün size o musibetin isabet etmesine müsaade ettiyse bir sebebi de müminleri bilmesi için. Kim mümindir, kim de değildir. Kim sadıktır, kim değildir. Kim diyecek ki Hazreti Muhammed Resulullah olmuş olsaydı bu mağlubiyet olmazdı. Kim böyle konuşacak, kim de diyecek ki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz insanlar arasında bu günleri evirip çeviririz. Kimi zaman şunlara, kimi zaman bunlara nasip ederiz zaferi. Allah Azze ve Celle mağlubiyet verdiyse bizim günahımız sebebiyledir diyecekler. Kim böyle diyecek? وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا Kim de münafıklık yapacak? Kim münafık, kim mümin? Allah bilmek istiyor. Onun için zafer bazen vermiyor. Hem gerçek dostlar zor günlerde belli olur. O gerçek dostları Allah Azze ve Celle ortaya çıkarmak istiyor. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَمْ تَعَالَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهَ اِدْفَعُوا Onlara denildiği zaman gelin. Gelin Allah yolunda savaşın. Yahut da hiç olmazsa def edin düşmanı. Bari savunma yapın. Öyle denildiği zaman onlara, o münafıklara, hatırlarsanız Uhud Savaşı'nın başında müminler 1000 kişiydiler. 300 kişilik münafıklar. Münafık ordusu, münafık taifesi, Abdullah İbni Übey İbni Selul'un komutasındaki o münafıklar savaş daha başlamadan defolup gitmişlerdi. İşte onlara, onlardan, müminlerden bir tanesi gitmiş ve onlara demişti ki ne yapıyorsunuz? Peygamberinizi bırakıyor musunuz? Kavminizi bırakıyor musunuz? Düşmanın karşısına bizi yalnız mı bırakıyorsunuz hainler? Böyle demişti. Gelin dedi bari savunun. Savaşmayacaksanız da bari bizi çok gösterin. Bari şöyle içimizde bulunun da düşmanın gözünü korkutun. 300 kişi 300 kişidir. Zaten sayımız 600-1000 kişi. Düşman 3000 kişi. Bari sayımız çok görünsün gelin dedi. Peygamberinizi bırakmayın. Gelin kavminizi bırakmayın. Onlar dediler ki: "Kalu lev na'lem qitalen lettaba'nakum." Bilseydik savaş olacağını sizi bırakmazdık, size tabi olurduk dediler. Yalancılar. Her zaman böyledirler. Her zaman böyle konuşurlar. Bilseydik savaş olacağını, yani savaş olacağını zannetmiyoruz demek istiyorlardı. Madem öyle neden kaçıyorsunuz? Madem savaş olacağını beklemiyorsunuz, o halde neden kaçıyorsunuz? Siz çok iyi biliyorsunuz ki düşman Bedir'de büyük bir yara almıştı. Çok iyi biliyorsunuz. Onların içine batmıştı Bedir'deki mağlubiyetleri. 70 tane ölü vermişlerdi orada. 70 de esirleri vardı. Biliyorsunuz ki onlara çok dokunmuştu bu. Ve onlar 3000 kişilik bir kuvvetle saldırıya geçiyorlardı. Biliyorsunuz ki onlar ciddi olarak geliyorlardı. Ne demek yani savaş olacağını bilseydik? Büyük bir hırsla geliyorlardı hem de. Bütün Müslümanları doğramak için geliyorlardı hem de, biliyorsunuz. Ama korkaklıklarını ve hıyanetlerini saklamak için diyorlardı ki: "Eğer bilseydik, lev na'lem qitalen lettaba'nakum." Size tabi olurduk savaş olacağını bilseydik. Bir diğer ihtimale göre ayetin manası, savaşmayı bilseydik şeklinde de olabilir. Savaş yapmayı, yahut ikinci manaya göre savaş olacağını bilseydik. Savaş yapmayı da bilmediklerini yani iddia ediyorlardı bazıları. Biz zaten güzel savaşamayız diye alay ediyorlardı sanki. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde münafıkları ortaya çıkartıyordu. İşte bunun için diyor Allah, o gün müsaade ettik sizin mağlup olmanıza. Yine de zulmetmedik size, çünkü sizin kendi günahınız sebebiyle ona müsaade ettik. Ama aynı zamanda bir diğer hikmeti daha, hakiki iman edenler ortaya çıktı. Sağlam adamlar ortaya çıktı. Erkek adamlar ortaya çıktı. Diğer taraftan münafıklar da ortaya çıktı. Çürüklerin ortaya çıkması için hadise lazımdı. Zaten bu dünya herkesin ne olduğunu ortaya çıkarma yeri değil midir? Şeytan bile meleklerle beraber Allah'a secde etmiyor muydu? Ama kalbinde kibir vardı. Allah Azze ve Celle'ye gerçek bir secde değildi bu. Allah'ın kudretini görünce mecburen secde ediyordu. Ama bu tam bir secde değildi. Hakikatte o güne kadar ciddi bir imtihandan geçmemişti. Şimdi imtihan zamanı geliyordu işte. Ve Allah Azze ve Celle onun kalbinde kibir olduğunu bildiği için onu Adem'e secde et demişti. Eğer kalbinde başka bir hastalık olmuş olsaydı, soru veya imtihan ona göre olacaktı. Cimri olsaydı mesela şeytan, Adem'e biraz para ver diyecekti. Ama Allah biliyordu ki şeytandaki maraz kibir idi. Ve ona göre bir imtihan lazımdı. Allah Azze ve Celle işte onun için şeytana, Adem'e secde et demişti. Herkesin ne olduğu ortaya çıkarılacaktı. Şeytan da ortaya çıkarıldı. Bakın Hazreti Adem'in de ne olduğu ortaya çıkarıldı. Zayıf noktası ortaya çıkarıldı. Şeytana aldandı ve o haram olan yiyecekten yedi. Herkes neyse ortaya çıkarılır. Allah ortaya çıkarmadan sen kendindeki zayıf noktaları tespit et. Ve onları tedavi et. Allah Azze ve Celle için. Allah Azze ve Celle şeytan Adem'e secde et dediğinde hakikatte bu bir tedavi idi. Eğer secde etmiş olsaydı o hastalıktan kurtulacaktı. Allah tedavi etmek istiyordu. Aynen işte öyle. Müminleri de Allah tedavi ediyordu burada. Tedavi ediyordu Allah Azze ve Celle. Kalbinizdeki bu dünya sevgisini atarsanız işte o zaman ben size yeniden yeryüzünde layık olduğunuz mevkiyi nasip edeceğim. Kalpte nasıl bir maraz varsa ona göre olur imtihan. Bana imtihanını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Nasıl ki Mevlana demiş ya hani, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana imtihanını söyle, sende nasıl hastalıklar olduğunu söyleyeyim. Çünkü imtihanlar hastalıklara göredir. Çünkü reçete hastalığı gösterir. Çünkü hastalığa göre reçete yazılır. Hastalığını söyle. Sana seni ne gibi imtihanlar bekliyor ileride söyleyeyim. Yahut da başından geçen imtihanları söyle. Kalbindeki hastalığı söyleyeyim. Her ikisi birbirini gösteriyor. İlaç hastalığı gösterir. Hastalık da ilacı gösterir. İkisi bunların birbirini gösterirler. Allah Azze ve Celle ne varsa ortaya çıkartacaktır. Kim neyse ortaya çıkartılacak. İşte onun için içinizden iman edenleri ve bir de münafıkları anlayalım diye. Onları insanlara gösterelim diye. İşte mesela şeytan bütün meleklere gösterilmiş oldu bu şekilde. Melekler şeytanın şeytanlığını bilmiyorlardı. Onu kendileri gibi mütevazi sanıyorlardı. Allah ne emrederse itaat eder zannediyorlardı. Halbuki Allah o güne kadar şeytanı imtihan etmemişti de o yüzden öyle secde ediyordu. İmtihan olunca kaybetti. Aynen öyle bizim de içimizden birçok kimseler Allah onları imtihan edinceye kadar normal halleriyle devam ederler. Ama bir gün imtihan olduklarında işte kimdir erkek adamlar, kimdir öyle olmayanlar, kimdir sadık dostlar, kimdir öyle olmayanlar, kim zayıftır, kim güçlü, işte o zaman ortaya çıkar. Allah herkesin ne olduğunu bilmektedir. Ve neysen sen de kendini bilirsin. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendi nefsinde olanı çok iyi bilir ve görür. İnsan kendini bilir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا. Bazı mazeretler ortaya atsa bile, şunu şundan dolayı yaptım gibi laflar söylese de, bilir ki hakikatte kendinde şu şu gibi zayıflıklar vardır. Madem biliyorsun, Allah bildiğini söylüyor. Allah insan bilir diyor. Ben insana bildiriyorum diyor. Kendi zayıf noktalarını bilir diyor. Allah bilir diyorsa biliyor demek ki insan. O noktalarını güçlendirecek. Kalenin zayıf noktalarını güçlendireceksin. Kalp kalene yoksa oradan saldırır şeytan. İşte Adem'in zayıf noktasını tespit etmişti. Adem'de uzun süre yaşam arzusu vardı. Ölmemek istiyordu. Şeytan oradan geldi. Melek olmak istiyordu. Nefsiyle mücadele etmek istemiyordu. Melekler gibi nefissiz bir varlık olmak istiyordu. Şeytan oradan geldi. Şeytan zayıf noktalarını biliyor. Sen de bilmelisin. Allah Azze ve Celle müminlerin zayıflıklarını bilmek, bildirmek, insanlara da göstermek istiyor. Ta ki onlar o şekilde kendilerini tedaviye başlasınlar. Hum lil kufri yevme ezin akrabu minhum lil iman. O münafıklar böyle konuştuklarında, biz savaş olacağını bilseydik sizinle beraber savaşa giderdik dediklerinde, yahut da biz savaşmayı bilseydik sizinle beraber savaşa giderdik dediklerinde, o yalanı söylediklerinde, onlara o teklifi yapan o sahabinin de dediği gibi Allah sizin yardımınıza muhtaç değildir demiş. Defolun gidin demişti. Madem peygamberinizi yalnız bırakıyorsunuz, madem davayı terk ediyorsunuz, defolun gidin, Allah'ın ve müminlerin size ihtiyacı yoktur. Allah isterse siz olmadan da bize zafer verir. Kem min fiyetin kalîletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice az topluluklar var ki çok topluluklara galip gelmiştir biiznillah. Öyle dedi ve onları kovmuştu. Allah Azze ve Celle şimdi diyor ki onlar hakkında, onlar diyor böyle söyleyenler, böyle yalan söyleyen münafıklar, o gün şirke ve küfre imandan daha çok yakındılar. Onlar o anda, o gün küfre daha yakındılar. İmandan çok onlar küfre yakındılar. Demek belki bunların içerisinden bir kısmı tam kafir değildi. Belki çok zayıf kimseler vardı. Belki şüpheler içinde olan bazı kimseler vardı. Belki bunların bir kısmı tam kafirdi, tam münafıktı. Belki bir kısmı öyle değildi. O yüzden Kur'an belki onları da kastediyor olabilir. Onlar o gün küfre daha yakındılar. Belki de bazıları tam kafir değildiler yani. Yahut da onlar kafirdiler, münafıktılar. Ve onlar belki bazen imana yaklaşıyorlardı, bazen küfre yaklaşıyorlardı demek de olabilir manası. Nasıl ki Müslümanların da imanı her zaman aynı seviyede değildir. İman artar ve eksilir. İmanın kemaliyatında artma ve eksilme olur. Her zaman aynı hali muhafaza edemezsiniz. Kalp her zaman aynı şekilde durmaz yerinde. Zaten o yüzden kalp denilmiş. Kalp demek böyle olmak demek. Eğrilmek, çevrilmek demek. O yüzden kalp daima aynı şekilde sabit olmadığı için, bir öyle bir öyle olduğu için kalp denilmiş. Allah'ın bazı samimi kulları bile her anlar aynı olmaz. Sahabeden birisi bir gün kendisinin münafıklığından şüphe etmişti. Efendimizin yanındayken ağlıyordu. Efendimizin yanında bambaşka bir hale, başka bir atmosfere giriyorlardı. Herhalde öyle olacaktı. Allah'ın Resulü'nün yanında, onun yanında olmak tabii ki bambaşka bir şeydi. Resulullah'ın sohbeti bambaşkaydı. Onun yüzündeki nur bambaşkaydı. Ondaki vakar bambaşkaydı. Onun ahlakı bambaşkaydı. Onun sohbetinde olanların hali değişiyordu. Onlardan biri bir gün evine gitmişti. Evinde çor çocuğuyla oynamaya zıplamaya başlamıştı. Dünya alemine dalmıştı. O anda aklı başına geldi. Ben dedi münafık mıyım neyim? Resulullah'ın yanında başka, burada başkayım. Ben iki yüzlü olan münafıklardan mıyım neyim? Çıktı yolda böyle kara kara düşünüyordu. Ebu Bekir Sıddık'ı görmüştü. Nedir halin dedi Ebu Bekir. Olayı anlattı. Ben dedi münafık olduğumdan şüpheleniyorum. Sıddık dedi ki vallahi ben de senin gibiyim. Ben de Resulullah'ın yanında bazen ağlıyorum. Bazen düşünüyorum. Bazen bambaşka bir atmosferde oluyorum. Ben de sonra eve gittiğim zaman ben de bazen gülüyorum. Ben de bazen çor çocuğumla ilgileniyorum. Başka bir aleme gidiyorum. O zaman ben de münafıklardanım dedi. Resulullah'a soralım dediler. Gittiler sordular. Efendimiz onlara buyurdu ki siz dedi zaten benim yanımda olduğunuz gibi devamlı aynı hali muhafaza edebilseydiniz yollarda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Melek olurdunuz yani. Sizinle el sıkışırlardı melekler. O seviyeye yükselirdiniz. Ama insan bir öyle bir öyledir dedi. Her zaman aynı halinizi muhafaza edemezsiniz buyurdu. Elbette ki Allah Resulü'nün yanındaki hal ile evdeki hal aynı olmayacak. Elbette ki savaştaki hal ile evdeki hal aynı olmayacak. Elbette namazdaki hal ile yemek yerkenki hal aynı olmayacak. Demek ki insan imanı yerine göre azalmakta ve artmaktadır. Kemaliyatında artma ve eksilme olmaktadır. İmanın aslında artma ve eksilme olmaz. Ya vardır veya yoktur. Ya iman vardır veya yoktur. Çünkü iman giderse biraz, kalbinizde mesela bir bardak düşünün mesela, bir kısmı suyla doluysa, tamamı dolu değilse o zaman diğer kısmı havayla dolu demektir. Eğer kalbin bir kısmı imanla doluysa, diğer kısmı o zaman şirkle, küfürle dolu demek olur. Çünkü imanın zıddı küfürdür. Eğer kalbin tamamı imanla kaplı değilse, o takdirde küfürle kaplı olmuş olur. O yüzden imanın aslı ya vardır ya yoktur. Yarısı küfür, yarısı iman olamaz. İmanın aslında artma eksilme yoktur. Fakat imanın kemaliyatında ehl-i sünnetin görüşüne göre artma ve eksilme olabilir. Çünkü Kur'an birçok ayetlerde imanları artsın diye şeklinde liyezdadu imane gibi Allah Azze ve Celle ifadelerde bulunur. Müminlerin imanı artsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerin imanının artabileceğini, bazen de kalplerine bir bulanıklığın gelebileceğini ifade ediyor. Hatta kendisinin bile öyle olduğunu söylüyor. Bazen buyuruyordu, kalbime bir şeyler olur. Bir bulanıklık gelir kalbime. Ondan ötürü günde 100 defa tövbe istiğfar ederim Rabbime diyordu. Bazen böyle olur demek istiyordu. Kalp bazen bulanıverir. Aynı parlaklığı her zaman muhafaza edemeyebilir. O yüzden kul daima Rabbi ile birlikte olmaya çalışmalı. Ancak o zaman kalp kendi halini muhafaza edebilecektir. Daima hayırlı insanlarla oturmalı, kalkmalı. Yoksa o hali muhafaza edemeyecektir. Ayet, onların küfre yakın olduğunu bildirmekle, demek ki onlar daha evvel belki biraz daha imana yaklaşabilecek bir pozisyondaydılar. Belki onlar daha evvel biraz daha bir ihtimal vardı belki. İman dairesine girmeleri mümkündü belki. Eğer biraz daha dişlerini sıksaydılar, belki de iman dairesine girivereceklerdi. Halbuki onlar o gün orada o hıyaneti yapmakla tamamen küfre yaklaşmış oldular. Artık onların içerisinden o olaydan sonra iman edecek olanlar pek çıkmayacaktır. Çünkü küfre daha da yaklaştılar. Demek daha evvel biraz ortadaydılar. Müslüman değildiler ama öyle görünüyorlardı. Belki biraz daha gayret etseydiler, belki şanlı şerefli İslam ordusunun bir neferi olabilseydiler, belki Allah Azze ve Celle onlara nasip edecekti. O sınırı şöyle bir geçiveceklerdi. Belki iman sınırına giriverecekler, lezzetini alacaklardı. Ama dayanamadılar. O gün orada hıyanet ettiler. O hıyanetin sonucu olarak küfre daha da yaklaştılar. Artık ondan sonra onlardan iman kolay kolay beklenmez. Böyle bir hıyanet cezasız kalmaz. Ve onlar o günahlarından ötürü küfre daha da yaklaşırlar. Demek ki her bir hıyanet insanı küfre yaklaştırır. Her bir günah insanı küfre yaklaştırır. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Ağızlarıyla bir şeyler söylüyorlar. Şundan dolayı, bundan dolayı diyorlar ama hakikatte kalplerinde olmayan lafları söylüyorlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Allah Azze ve Celle onların sakladıklarını çok iyi bilmektedir. Onlar hakikatte Müslüman değildirler. Hakikatte onlar daima peygamberin peygamberliğinden şüphe içerisindedirler. İşte şüphe içerisindeyse insan, iman esaslarının herhangi birisinde ya da İslam'ın şartları dediğimiz şeylerin herhangi birinde yahut da zarurat-ı diniye denilen şeylerin herhangi birinde, mesela haramların haramlığında, mesela farzların farz olmasında, buna benzer bir mevzuda şüphede ise, böyle bir anda, sıkıştığı anda küfre daha çok meyledecektir. Düşmanın gücünü gördüğü anda, öyle olmuyor mu? Müslümanlar ne zaman bölünüyorlar? Müslümanlar ne zaman bölünüyorlar? Düşmanın kuvvetli saldırıları karşısında bölünüyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölündüler. Niye daha evvel bölünmediler? Düşmanın güçlü saldırıları olunca bölünme hızlanıyor. Irak'ta düşman güçlü bir saldırıda bulununca oradakiler Şii, Sünni, Kürt, Türk diye ayrılıyor. Düşmanın saldırısı Müslümanları bölüyor. Demek şüpheler içinde olanlar, ümmet anlayışında şüphe olanlar, şüphesi olanlar. Demek bütün Müslümanların kardeş olduğunda birazcık da olsa şüphesi olanlar, demek ki ayrı bir devlet arzusu içerisinde az bir şey de olsa var olan, böyle bir şey kalbinin bir yerinde olanlar, ayrı bir devlet, ırk temeline dayalı bir devlet peşinde olanlar, öyle bir baskı altına alındıkları zaman hemen o niyetler ortaya çıkıveriyor. Münafıkların
münafıklığı da işte düşmanın büyük bir kuvvetle gelmesi durumunda ortaya çıkıveriyor. Onların ne olduklarını, kalplerinde neyi sakladıklarını Allah azze ve celle çok iyi bilmektedir.
اَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَتَعُونَ مَا قُتِلُوا.
Öyle kimseler ki o münafıklar, Abdullah İbni Übey İbni Selül gibiler hakkında geldi ayet. Diyorlar ki onlar kardeşleri hakkında eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyorlar. Eğer bizle beraber hıyanet edip geri dönselerdi onlar da öldürülmezdi diyorlar. 70 tane şehidi ölü kabul ediyorlar. Onlar hiçbir zaman şehitleri diri olduğunu anlayamayan cahillerdirler. Onun için bundan sonraki ayette Allah Azze ve Celle buyuracak ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَا اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Ölü zannetmeyin, onlar diridirler. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Münafıklar onları ölü zannediyorlardı. 70 tane şehidin haberini aldıkları zaman öyle konuşmuşlardı. Eğer dediler bize itaat etseydiler, bizimle beraber geri dönseydiler onlar da öldürülmezlerdi. Akıl veriyorlardı. Sanki demek istiyorlardı ki biz zaten bunun için çalıştık yani. Aslında münafıklıklarını ortaya koymuş oluyorlardı. Aslında suçlarını itiraf ediyorlardı. Aslında demiş oluyorlardı ki biz Müslümanların safını bölebilmek için gayret ettik. Onlara yapmayın etmeyin dedik. Gelin savaşa katılmayın dedik. Gizli gizli faaliyet yaptık. Kulis faaliyetler yapmışlar demek ki alçaklar. Demek ki münafıklar kulis faaliyetleri yaparlar. Demek ki münafıklar kendilerine uyacaklarını zannettikleri kimselerin yanına gider fısıldarlar. İşte burada itiraf ediyorlar demek onlar. Eğer dediler bize itaat etseydiler, bizim fısıldamalarımıza kulak verseydiler ölmeyeceklerdi. Halbuki ölüm bıçakla kılıçla olmuyor. Allah'ın ruhu bedenden ayırmasıyla gerçekleşiyor. İster o kılıç değsin vücuduna, isterse değmesin. Vakti saati geldiği zaman o ruh bedenden ayrılacak. Madem ayrılacak, madem öleceksin, madem bir saniye daha kalamaz o ruh bedende, madem emir gelmiştir, Allah Azze ve Celle sebeplere bağlı kalmak zorunda değil ki, kılıç vücuda girdiği zaman Allah o adamı öldürmek zorunda değil ki. Kul cüz'i iradesiyle kılıcı bir insanı vücuduna vurabilir ama ruhu onun bedeninden çıkartıp alamaz ki. Allah istediği zaman ruh bedenden ayrılır. O halde münafıklar ne zannediyorlar? Eğer onlarla beraber eve dönseydiler ölmeyeceklerdi öyle mi zannediyorlar? Yani ruhları bedenlerinde kalacaktı öyle mi zannediyorlar? Onlar eve dönseydiler de yine vakti saati geldiğinde ölecekleri yere gidecekler. Her birisi kendi meccahına gidecek. Düşürüleceği, vurulacağı yere gidecek ve orada yine ölecek. Cesaret ömrü kısaltmaz. Korkaklık da ömrü uzatmaz. Öldüren kılıç değil Allah'tır. Mâ rameyte iz rameyt velâkinnallâhe ramâ. Ey Resulüm sen atmadın attığın zaman. Kılıcı vurduğunda sen vurmadın ey Resulüm. Allah vurdu. Mâ rameyte iz rameyt velâkinnallâhe ramâ. Oku attığın zaman da sen atmadın. Mızrağı attığın zaman da sen atmadın. Yerden bir avuç taş toprak alıp da düşman üzerine attığın zaman da sen atmadın. Allah attı ey Resulüm. Velakinnallaha rame. Öldüren sen değilsin ey Resulüm.
Vuran sen değilsin ey Resulüm. وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Allah'tır atan, Allah'tır vuran, Allah'tır öldüren. Münafıklar bunu anlamamış kimselerdirler. Onlar tedbirin, takdirin önüne geçeceğini zannederler. Onlar iki tane ecele inanmışlardır. Birisi kendilerinin bildiği ecel. Onlar sanıyorlar ki tedbir aldığımız zaman takdiri değiştirebiliriz. Evet, tedbir almak kulun vazifesidir ama takdiri değiştirmez. Allah Azze ve Celle eğer ölümü takdir etmişse alacağın hiçbir tedbir onu durduramayacaktır. Onlar sanki iki ecele inanıyorlar. Birisi savaşa gittikleri zamanki ecelleri, bir de savaşa gitmedikleri zamanki ecelleri. Sanki iki tane ecel varmış gibi münafıkların anlayışı. Allah Azze ve Celle ise bu anlayışı reddediyor. Onlar evlerinde otursalardı bile ölüm vakitleri geldiğinde götürüleceklerdi ölecekleri yere ve işte orada yine canlarını vereceklerdi. Korkaklar ölmüyorlar mı? Onlara de ki Resulüm kul fedrau an enfusikumul mevt in kuntum sadıkin. Eğer doğru sözlü iseler söyle de onlara, onlar ölümü defetsinler. Onlar ölmesinler söyle de, onlar ölmesinler. Ama bunu yapmaları madem ki mümkün değil, o halde böyle konuşarak Müslümanların moralini de bozmasınlar. Ve ey müminler bilesiniz ki ecel bir tanedir ve ecel Allah'ın elindedir. Müminler Allah'tan başkasından korkmamalıdır. Kendi görevini bilmelidirler. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi cesaretimizi arttır. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çarpışan, savaşan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadele etmeyi, sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Thank you.